Nitekim her şey sanki oldu bitti karşısında kalan Frankler daha öteye gitmekten vazgeçmişler gibi cereyan etmektedir. Saray şairleri Filistin'i Sünni sapkınların elinden koparıp alan devlet adamının başarısını kutlamak için yeteri kadar övücü sözler bulamamaktadırlar. Fakat Frankler 1099 Ocak ayında güneye doğru yeniden kararlı bir şekilde yürüyüşe geçince El Eftal endişelenir. Güvendiği adamlarından birini Alexios'a danışmak üzere Konstantinopolis'e gönderir. O da vezire ünlü bir mektup gönderir ve burada olabilecek en altüst edici itirafta bulunur. İmparatorun artık Frankler üzerinde hiçbir denetimi kalmamıştır. Ne kadar inanılmaz gözükse de bu adamlar kendi hesaplarına hareket etmekte, yapmaya yemin ettiklerinin tersine Antakya'yı imparatorluğa vermeyi reddederek kendi devletlerini kurmaya uğraşmaktadırlar. Papa onları İsa'nın kabrini ele geçirmek üzere kutsal savaşa çağırmıştır ve artık hiçbir şey onları hedeflerinden saptıramaz. Alexios kendi hesabına onların eylemini onaylamadığını ve Kahire ile olan ittifakına harfiyen bağlı olduğunu eklemektedir. El Eftal bu sonuncu kesinlemeye rağmen ölümcül bir çarkın içine düştüğü izlenimini almıştır. Kendi de Hristiyan kökenli olduğundan ateşli ve saf bir imana sahip Franklerin silahlı haç ziyaretlerinin sonuna kadar gitmeye kararlı olduklarını anlamakta hiçbir sıkıntı çekmemektedir. Şimdi Filistin'de maceraya atılmış olduğundan ötürü pişmandır. Cesur oldukları kadar fanatik olan bu şövalyelerin yoluna boşu boşuna çıkmaktansa Franklerle Türkleri birbirleriyle dövüşmeye bıraksaydı daha iyi olmaz mıydı? Franklere karşı koyabilecek bir ordu toplaması için aylarca zaman gerektiğini bilerek, istilacıların ilerlemesini yavaşlatmak için elinden gelen her şeyi yapması için Alexios'a mektup yazar. İmparator da onlara Nisan 1099'da Arga kuşatması sırasında bir mesaj göndererek Filistin'e doğru yola çıkışlarını ertelemelerini ister. Bunun için de yakında kendilerine bizzat katılacağı bahanesini ileri sürer. Kahire'nin efendisi de kendi cephesinden Franklere yeni anlaşma önerileri ulaştırır. Suriye'nin paylaşımının dışında kutsal kente ilişkin siyasetini belirginleştirmektedir. Harfiyen uyulacak bir inanç serbestliği ve hacılar için buraya istedikleri zaman gelebilme olanağı ama elbette küçük gruplar halinde ve silahsız olarak gelme koşuluyla. Franklerin cevabı kamçı gibi çarpar. Kudüs'e hep beraber savaş düzeninde mızraklar havada gideceğiz. Bu bir savaş ilanıdır. Sözlerini eyleme geçiren istilacılar 19 Mayıs 1099'da Fatımi ülkesinin kuzey sınırını Nehir el-Kelbi hiç tereddüt etmeden geçerler. Fakat Köpek Nehri hayali bir sınırdır. Çünkü el-Eftal Kudüs'teki garnizonu güçlendirmekle yetinerek sahildeki Mısır şehirlerini kendi kaderlerine terk etmiştir. Bunların ilki Nehir el-Kelb'den 4 yürüyüş günü uzaklıkta olan Beyrut'tur. Kent halkı şövalyelere bir kurul gönderir, civar ovadaki ürünlere zarar verilmemesi koşuluyla onlara altın, erzak ve rehber sağlama sözü verirler. Beyrutlular eğer Frankler Kudüs'ü almayı başarırlarsa onların otoritesini tanımaya hazır olduklarını eklerler. Antik adı Sidon olan Sayda farklı bir şekilde davranır. Garnizonu istilacılara karşı birçok cesurca huruç yapar. Onlar da kentin meyve bahçelerini tahrip edip civar köyleri yağmalayarak intikam alırlar. Bu tek direnme örneği olacaktır. Sur yani Antik Tiros ve Akya, Saint Jean de Acre limanları kolay savunulabilir konumda olmakla birlikte Beyrut'un örneğini izlerler. Filistin'de kent ve köylerin çoğu daha Frankler gelmeden halkı tarafından boşaltılmışlardır. Frankler hiçbir zaman gerçek bir direnmeyle karşılaşmamışlardır ve Kudüs halkı 7 Haziran 1099 sabahı Peygamber İsmail Camii'nin yanındaki tepenin üzerinden onların uzaktan yaklaştığını görmüştür. Bağırtıları hemen hemen duyulmaktadır. Daha öğle sonu bitmeden çoktan kent surlarının dibinde ordugah kurmuşlardır. Sayfa 74. Kudüs valisi ve Mısır güçlerinin komutanı İftiharüd Devle onları Davut Kulesi'nin tepesinden sükunet içinde seyretmektedir. Uzun bir kuşatmaya dayanmak için gereken tedbirleri aylar öncesinden almıştır. El Eftal'in geçen yaz esnasında Türklere yönelik saldırısına zarar görmüş olan bir sur cephesini onartmıştır. Her türden kıtlık tehlikesini önlemek üzere muazzam bir erzak yığmıştır ve kenti kurtarmak üzere Temmuz sonundan önce geleceğine söz veren veziri beklemektedir. Daha da ihtiyatlı olmak üzere Yağı Sıyan'ın örneğini izleyerek Frank dindaşlarıyla işbirliği yapma olasılıkları bulunan Hristiyanları şehirden sürmüştür. Hatta şu son günler esnasında düşmanın kullanmasını önlemek üzere civardaki kaynak ve kuyuları zehirletmiştir. Haziran güneşi altında birkaç zeytin ağacı bulunan bu kurak topraklarda kuşatıcıların hayatı kolay olmayacaktır. Böylece iftihara göre çarpışma iyi koşullarda başlıyor'a benzemektedir. Tepelere tırmanan ve dar vadilere sokulan istihkamların gerisinde sağlam bir şekilde yer tutan Arap süvarileri ve Sudanlı okçularıyla kendini dayanma gücüne sahip hissetmektedir. Aslında batılı şövalyeler cesaretleriyle ünlüdürler ama Kudüs surları altındaki davranışları deneyimli savaşçıya biraz sapıkça gelmektedir. İftihar onların gelir gelmez hareketli kuleler ve çeşitli kuşatma araçları yapmalarını, garnizonun huruçlarından korunmak için siper kazmalarını beklerken, onlar ellerinde tek bir merdiven olmadığı halde surlara kudurmuş gibi saldırmadan önce, başlarında avazı çıktığı kadar ilahi söyleyen papazları olduğu halde, duvarın dibinde dinsel bir geçit töreni yapmışlardır. El Eftal'in ona bu Franklerin kenti dinsel nedenlerle ele geçirmek istediklerini anlatmış olmasına rağmen, bu denli kör bir fanatizm onu gene de şaşırtmıştır. O da inanmış bir Müslümandır ama Filistin'de çarpışmasının nedeni Mısır çıkarlarını savunmak ve inkarın gereği yok, kendi askeri kariyerini ilerletmektir. Bu kentin diğerleri gibi olmadığını bilmektedir. Her zaman onun halk arasındaki adı olan İliye'yi kullanmıştır. Ama hukuk bilginleri olan ulema ona El-Kuds, Beyt el-Makdis veya El-Beyt el-Mukaddes yani kutsallığın yeri adını vermektedirler. Bu alimler onun Mekke ve Medine'den sonra İslamiyet'in üçüncü kutsal kenti olduğunu söylemektedirler. Çünkü Tanrı, Peygamberi yani Muhammed'i mucizevi bir gecede Musa ve Meryem'in oğlu İsa ile tanıştırmak üzere göklere buradan çıkarmıştır. O zamandan beri El-Kuds bütün Müslümanlar için Tanrı mesajının sürekliliğinin simgesidir. Birçok dindar Mescid el-Aksa'nın kentin kare biçimli evlerine egemen, parıldayan devasa kubbesinin altında murakabeye dalmak üzere gelmektedir. Bu kentte gökler, tanrı her sokak köşesinde mevcutsa da iftiharın ayakları yere basmaktadır. Hangi kent olursa olsun askeri tekniklerin aynı olduğunu düşünmektedir. Franklerin şarkı söyleyerek ilerlemelerine sinirlenmekte ama onlardan kaygı duymamaktadır. Fakat kuşatmanın ikinci haftasının sonuna doğru düşman hararetle iki devasa ahşap kule yapımına girişince içinde kaygı uyandığını hissetmiştir. Temmuz başında bu kuleleri ayağa kaldırmışlardır bile. Bunlar burçların tepesine yüzlerce savaşçıyı aktarmaya hazır durumdadırlar. Silüetleri hasım kampın ortasında tehditkar bir şekilde yükselmektedir. İftiharın talimatları kesindir. Bu araçlardan biri surlara doğru en ufak bir hareket yaparsa üzerine ok yağdırılacak, Rum ateşi, kaplara konulan ve yakılarak düşmanın üzerine atılan petrol ve kükürt karışımı Grejuva ateşi kullanılacaktır. Bu sıvı yayılmakta ve söndürülmesi zor yangınlar çıkartmaktadır. Bu korkutucu silah iftiharın askerlerinin Temmuz'un ikinci haftası boyunca birçok saldırıyı püskürtmelerine olanak verecektir. Bu başarı kuşatmacıların kendilerini alevlerden korumak amacıyla hareketli kulelerini yeni kesilmiş hayvanların sirke emdirilmiş postlarıyla kaplamalarına rağmen elde edilmiştir. Bu arada El Eftal'in yakında geleceğine dair söylentiler dolaşmaktadır. İki ateş arasında kalacaklarından korkan kuşatmacılar çabalarını iki katına çıkartmışlardır. İbn el-Esir Frankler tarafından inşa edilen iki kuleden biri güneyde Siyon tapınağının bulunduğu tepe tarafında, diğeri de kuzeydeydi. Müslümanlar birincisini yakarak içinde bulunanların tümünü öldürmeyi başardılar. Fakat tam bu işi bitirmişlerdi ki bir haberci yardım çağrısıyla geldi. Çünkü kent öteki taraftan istila edilmişti. Gerçekten de 492 Şaban'ın bitiminden 7 gün önce bir cuma sabahı kuzey taraftan ele geçirilmişti diye anlatacaktır. Bu korkunç Temmuz 1099 gününde iftihar temelleri kurşun kaynağıyla tutturulmuş olan ve istihkamın en güçlü noktasını meydana getiren bir hisar olan Davut Kulesi'ne mevzilenmiştir. Burada daha birçok gün tutunabilir ama çarpışmanın kaybedildiğini bilmektedir. Yahudi mahallesi istila edilmiş, caddeler cesetlerle dolmuştur ve büyük cami civarında hala çarpışmalar olduğu bilinmektedir. Kısa bir süre sonra kendi ve adamları dört bir yandan kuşatılacaklardır ama gene de çarpışmaya devam etmektedir. Başka ne yapabilirdi ki? Kent merkezindeki çarpışmalar öğleden sonra hemen hemen sona ermiştir. Fatımilerin beyaz sancağı artık Davut Kulesi'nin üzerinde dalgalanmaktadır. Birden Frank saldırıları durur ve bir haberci yaklaşır. Saint Gilles'in yolladığı bu haberci Mısırlı valiye eğer kaleyi teslim ederlerse kendinin ve adamlarının hayatlarının bağışlanacağı önerisini getirmektedir. İftihar tereddüt eder. Frankler daha önce defalarca sözlerinden dönmüşlerdir ve Saint Gilles'in de aynı yönde karar vermediğini gösteren herhangi bir şey yoktur. Ancak Saint Gilles'i beyaz saçlı 60'larında bir adam olarak anlatmaktadırlar. Herkes onu saygıyla selamlamaktadır. Bu da onun sözünü tutacağının bir güvencesi olabilir. Her halükarda garnizonla anlaşma yapmak zorunda olduğu bilinmektedir. Çünkü ahşap kulesi yok edilmiştir ve bütün saldırıları püskürtülmüştür. Bu yüzden kardeşleri diğer Frank şefleri kenti çoktan yağmalamaya ve evler için kavgaya girişmişken o da surların dibinde sürünmektedir. İftihar olayı tarttıktan sonra Saint-Gilles'in kendinin ve adamlarının güvenliğini sağlamaya şeref sözü vermesi koşuluyla teslim olmaya karar verir. İbn el-Esir özenli bir şekilde şöyle yazacaktır. Frankler sözlerini tuttular ve onların gece Ascalon veya Ascalon limanına giderek oraya yerleşmelerine izin verdiler. Sonra şunları ekleyecektir. Kutsal kentin halkı kılıçtan geçirildi ve Frankler Müslümanları bir hafta boyunca katlettiler. Mescid-i el-Aksa'da 60 binden fazla insan öldürdüler ve doğrulanması olanaksız rakamları kullanmaktan kaçınan İbn el-Kalanisi şu kesinlemede bulunmaktadır. Çok insan öldürüldü, Yahudiler havralarında toplandılar ve Frankler onları burada diri diri yaktılar. Evliya anıtlarını ve İbrahim'in Tanrı huzur versin mezarını da tahrip ettiler. İstilacıların tahrip ettikleri anıtların arasında Kudüs'ü 638 Şubat'ında Rumlardan almış olan 2. Halife Ömer İbn el-Hattab adına yapılmış olan Ömer Camii de bulunmaktadır. Ve Araplar bunu izleyen süre içinde kendi davranışlarıyla Franklerinki arasındaki farkı açığa çıkartmak üzere bu örneği sık sık hatırlayacaklardır. 638 Şubat'ında Halife Ömer ünlü beyaz devesinin sırtında kente girmiştir ve kentin Rum patriği ona doğru yaklaşmaktadır. Halife sözlerine bütün kent halkının can ve mallarının güvencede olduğuyla başlamış, sonra patrikten kendini Hristiyanlığın kutsal yerlerini gezdirmesini istemiştir. İsa'nın mezarındayken kıyama, kutsal kabir, ibadet saati gelmiştir. Ömer patriğe namaz kılmak için seccadesini nereye serebileceğini sormuştur. Patrik ona yerinde kalabileceğini söyleyince halife eğer bunu yaparsam yarın Müslümanlar Ömer burada namaz kıldı diyerek buraya sahip çıkmak isterler cevabını vermiştir. Ve seccadesini alıp namazını dışarıda kılmıştır. Doğruyu görmüştür çünkü adını taşıyacak olan cami tam da burada inşa edilmiştir. Frank şefleri ne yazık ki bu gönül yüceliğine sahip değillerdir. Zaferlerini tarifi olanaksız bir katliamla kutlamışlar, sonra saygı duyduklarını iddia ettikleri kenti vahşice yağmalamışlardır. Onların dindaşları bile bu vahşetten kurtulamamışlardır. Franklerin aldıkları ilk tedbirlerden biri o zamana kadar bütün fatihlerin saygı gösterdikleri, eski bir gelenek uyarınca ayinlerini bir arada yapan bütün Doğu Hristiyan mezheplerine, Rumlar, Gürcüler, Ermeniler, Koptlar ve Süryaniler, mensup papazların kutsal kabir kilisesinden kovulmaları yönde olmuştur. Böylesine bir fanatiklik karşısında allak bullak olan Doğu Hristiyan cemaat önderleri direnme kararı vermişlerdir. İsa'nın üzerinde öldüğü hakiki çarmıhı sakladıkları yeri istilacıya göstermeyi reddetmişlerdir. Bu insanlar açısından kutsal emanete yönelik iman, vatanseverlik duygularıyla katlanmış hale gelmiştir. Sonuçta onlar Nazaretli'nin yani Nasıralı İsa hemşehrileri değiller midir? Fakat istilacılar bunlardan hiç etkilenmemişlerdir. Çarmıhı korumakla görevli papazları tutuklamışlar, onlara işkence yapmışlar ve sonunda sırlarını öğrenerek kutsal kent Hristiyanlarının en değerli kutsal emanetlerini ellerinden zorla almışlardır. Batılılar gizlenmiş son kentleri katletme işini tamamlarken ve Kudüs'ün bütün zenginliklerine el koyarken El-Efdal tarafından toplanan ordu Sina'da yavaş yavaş ilerlemektedir. Filistin'e Dram'dan ancak 20 gün sonra varır. Orduya bizzat komuta eden vezir kutsal kentin üzerine doğrudan ilerlemek konusunda tereddüt eder. Yaklaşık 30 bin adamı olmasına rağmen kendini güçlü hissetmemektedir. Çünkü kuşatma araçlarından yoksundur ve Frank şövalyelerinin kararlılığı onu korkutmaktadır. Bu durumda birlikleriyle birlikte Ascalon civarına yerleşmeye ve düşmanın niyetlerini yoklamak üzere Kudüs'e bir elçilik kurulu yollamaya karar verir. Mısırlı elçiler işgal altındaki kentte onlara Godfrey de Bouillon adına takdim edilen uzun saçlı ve sarı sakallı uzun boylu bir şövalyenin yanına götürülürler. Bu adam Kudüs'ün yeni efendisidir. Vezirin Frankleri iyi niyetini suistimal etmekle suçlayan ve onlara eğer Filistin'i terk etmeye söz verirlerse bir düzenleme öneren mesajını ona iletirler. Batılılar buna cevap olarak askerlerini toplarlar ve hiç ara vermeden Ascalon yoluna koyulurlar. O kadar hızlı ilerlerler ki izcilerin haber vermelerine fırsat kalmadan Müslüman ordugahının yakınlarına varırlar. İbn el-Kalanisi ve daha ilk çarpışmada Mısır ordusu tabanları yağladı ve Ascalon limanına doğru geri çekildi diye aktarmaktadır. El-Afdel de buraya çekildi. Frank kılıçları Müslümanlara karşı zafer kazandılar. Katliamdan ne piyadeler ne gönüllüler ne de kent halkı kurtulabildi. Yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetti ve ordugah yağmalandı. Ebu Sa'd el-Haravi'nin önderliğindeki mülteciler Bağdat'a herhalde Mısırlıların bozgunundan birkaç gün sonra ulaşmışlardır. Şam kadısı Franklerin yeni bir zafer kazandıklarından henüz habersizdir. Fakat daha şimdiden istilacıların Kudüs, Antakya ve Urfa'ya egemen olduklarını, Kılıç Arslan ve Danişmendi yendiklerini, tüm Suriye'yi kuzeyden güneye açtıklarını, kendilerini rahatsız eden hiç kimse olmaksızın keyiflerince katliam ve yağma yaptıklarını bilmektedir. Halkına ve imanına hakaret edildiğini, aşağılandığını hissetmekte ve Müslümanların nihayet uyanmaları için avazı çıktığı kadar bağırmak istemektedir. Kardeşlerini silkelemek, tahrik etmek, utandırmak istemektedir. 19 Ağustos 1099 Cuma günü arkadaşlarını Bağdat Ulu Camii'ne götürür. Öğlen olup da müminler dört bir yandan Cuma namazı kılmaya gelirlerken, Ramazan olmasına rağmen saygısız bir şekilde yemek yemeye başlar. Birkaç saniye içinde etrafında öfkeli bir kalabalık oluşur. Askerler onu tutuklamak üzere yaklaşırlar. Ama Ebu Sa'd ayağa kalkar ve etrafındakilere sükunetle binlerce Müslümanın katledilmesi ve İslamiyet'in kutsal yerlerinin tahribi karşısında tamamen kayıtsız kalırlarken birinin orucunu bozması karşısında nasıl bu kadar altüst olmuş gözükebildiklerini sorar. Böylece kalabalığı suspus ettikten sonra Suriye'nin Bilat Eş-Şam uğradığı felaketleri ve özellikle de Kudüs'ün başına gelenleri anlatır. İbn el-Esir mülteciler ağladılar ve ağlattılar diyecektir. El-Haravi sokaktan ayrılıp rezaleti saraya taşır. Müminlerin hükümdarı El-Mustazhir Billah'ın bu 22 yaşındaki genç halifenin divanında imanın verdiği desteklerin zayıf olduğunu görüyorum diye haykırır. Genç halife açık tenli, kısa sakallı, yuvarlak yüzlü, öfke halleri kısa süren ve tehditlerini nadiren gerçekleştiren güler yüzlü ve iyi huylu bir hükümdardır. Gaddarlığın hükümdarların birinci niteliğiymişine benzediği bir dönemde bu Arap halife kimseye zarar vermemiş olmakla övünmektedir. İbn el-Esir safiyane bir şekilde halkın mutlu olduğu söylendiğinde gerçek bir sevinç duymaktaydı diye yazacaktır. Duyarlı, ince, kolay ilişki kuran el-Mustahzir sanat zevkine sahiptir. Mimari tutkunu olarak Bağdat'ın doğusundaki özel konutu haremin etrafına yapılan surların inşaatını bizzat yönetmiştir. Ve çok miktarda olan boş zamanlarında aşk şiirleri yazmaktadır. Sevgilime elveda demek için elimi uzattığımda, ateşimin harı buzu eritti. Ancak İbn el-Esir'in tasvir ettiği üzere her tür tiranlıktan uzak bu iyi insan, her an karmaşık bir saygı gösterme törenleri ağıyla kuşatılmışsa ve vaka nüvisleri adını saygıyla anıyorlarsa da uydukları üzerinde hiçbir iktidara sahip değildir. Bütün umutlarını ona bağlamış olan Kudüs'lü mülteciler onun otoritesinin sarayının duvarlarının dışında geçmediğini ve siyasetin onu her halükarda sıktığını unutmuşa benzemektedirler. Oysa arkasında şanlı bir tarih vardır. Önceli olan halifeler peygamberin ölümünden sonraki 200 yıl boyunca yani 632-833 zirve noktasında Indus'tan Pirene'lere kadar alanı kapsayan ve hatta bir ara Rhône ve Loire vadisine kadar uzanmış olan muazzam bir imparatorluğun ruhani ve dünyevi önderleri olmuşlardır. Ve El-Mustahzir'in mensup olduğu Abbasi hanedanı Bağdat'ı binbir gece masallarının büyülü kenti haline getirmiştir. Atalarından Harun er-Reşid'in hüküm sürdüğü 9. yüzyıl başlarında halifelik dünyanın en zengin ve güçlü devletiydi ve başkenti en ileri uygarlığın merkeziydi. Bu kentte 1000 tane diplomalı hekim, büyük bir bedava hastane, düzenli bir posta hizmeti, bazıları Çin'de şube açmış olan birçok banka, mükemmel bir su kanalı şebekesi, bir atık su sistemi ve bir kağıt imalathanesi bulunmaktaydı. Doğuya geldiklerinde henüz deri üzerine yazmakta olan Batılılar, buğday samanından kağıt imal etme sanatını Suriye'de öğreneceklerdir. Fakat El-Haravi'nin Kudüs'ün düştüğünü El-Mustahzir'in divanında haber vermeye geldiği bu kanlı 1099 yazında bu altın çağ çoktan gerilerde kalmış bulunuyordu. Harun er-Reşid 809'da ölmüştür. Bundan çeyrek yüzyıl sonra ardılları gerçek iktidarlarını tamamen kaybetmişlerdir. Bağdat yarı yarıya harap olmuş ve imparatorluk parçalanmıştır. Geriye yalnızca şu birlik, başarı ve refah döneminin efsanesi kalmıştır ki bu efsane Arapların düşlerinden hiç eksilmeyecektir. Aslında Abbasiler daha 400 yıl hüküm süreceklerdir ama artık yönetemeyeceklerdir. Artık hükümdarları keyiflerince tahta çıkartan veya indiren, çoğu zaman bu iş için onları öldürme yoluna giden Türk veya İranlı askerlerin elindeki rehinelerden başka bir şey olmayacaklardır. Ve birçok halife öldürülmekten kurtulmak için siyasi faaliyetlerden ele tek çekecektir. Haremlerine kapanıp artık kendilerini hayatın zevklerine verecekler, şair veya müzisyen olacaklar, kokulu güzel dişi köle koleksiyonu yapacaklardır. Arapların şanının uzun bir süre cisiplenmiş hali olan Emir el-Mümin'in artık onların gerilemesinin canlı simgesi haline gelmiştir. Ve Kudüs'ten kaçanların kendinden bir mucize bekledikleri el-Mustahzir, bu işe yaramaz halifeler ırkının tam bir temsilcisidir. Bunu yapmak istese bile bütün ordusu birkaç yüz zenci ve beyaz hadımdan meydana gelen bir hassa birliği olduğu için kutsal kentin yardımına koşamaz. Ancak Bağdat'ta asker kıtlığı çekilmemektedir. Caddelerde çoğu zaman sarhoş durumda olmak üzere binlercesi dolaşmaktadır. Kent halkı onların aşırılıklarından korunmak için her gece mahallelerin girişlerini tahta veya demirden ağır engellerle kapatma adetini edinmişlerdir. Sukları yani çarşısı düzenli yağmalarıyla iflasa sürükleyen bu üniformalı afetler tabii ki el-Mustahzir'den emir almamaktadırlar. Komutanları hemen hemen hiç Arapça bilmemektedir. Çünkü bütün Müslüman Asya kentleri gibi Bağdat'ta 40 yıldan beri Selçuklu Türklerin elindedir. Abbasi başkentinin güçlü adamı olan Kılıç Arslan'ın kuzenlerinden Sultan Berk Yaruk teorik olarak bütün bölge beylerinin efendisidir. Fakat gerçekte Selçuklu İmparatorluğu'nun her bölgesi uygulamada bağımsızdır ve hüküm süren aile üyeleri tamamen hanedan kavgalarının içine yuvarlanmışlardır. Ve El-Harawi 1099 Eylül'ünde Abbasi başkentinden ayrıldığında Berk Yaruk'la görüşmeyi başaramamış durumdadır. Çünkü Sultan İran'ın kuzeyinde öz kardeşi Muhammed'e karşı sefere çıkmış durumdadır. Ama bu savaş kardeşinin lehine dönmüştür ve Bağdat Ekim ayında Muhammed'in eline geçecektir. Ancak bu saçma kavga bu olayla sona ermemiştir. Hatta artık anlamaya uğraşmaktan vazgeçmiş Arapların şaşkın bakışları altında tamamen gülünç bir hale dönüşecektir. Kararı okur versin. Muhammed 1100 ocağında Bağdat'tan aceleyle ayrılmış ve Berk Yaruk kente zafer kazanmış bir edayla girmiştir. Ama bu uzun sürmeyecektir. Çünkü ilkbaharda kenti yeniden kaybetmiş ve Nisan 1101'de bir yıllık aradan sonra güç kullanarak tekrar gelmiş ve kardeşini ezmiştir. Abbasi başkentinin camilerinde verilen hutbelerde adı tekrar zikredilmeye başlanmış ama Eylül'de durum tekrar tersine dönmüştür. İki kardeşinin kurdukları bir ittifak karşısına yenik düşen Berk Yaruk, ebediyen kavga dışı kalmışa benzemektedir. Böyle düşünenler onu yanlış tanımaktadırlar. Bozguna uğramasına rağmen beklenmedik bir anda Bağdat'a geri dönmüş ve kenti birkaç günlüğüne ele geçirmiş, Ekim'de buradan tekrar atılmıştır. Fakat bu sefer de yokluğu kısa sürmüştür. Çünkü Aralık ayında varılan anlaşma ile kent ona geri verilmiştir. Bağdat sonraki 30 ay içinde daha 8 kere el değiştirecektir. Her 100 güne ayrı bir efendi düşmektedir. Ve bütün bunlar batılı istilacılar fethettikleri topraklardaki konumlarını pekiştirirken olmaktadır. İbn el-Esir kelimeleri olduklarından daha güçlü anlamlar vererek, sultanlar aralarında anlaşamıyorlardı ve Frankler işte bu yüzden ülkeyi ele geçirebildiler diyecektir.